Ayrım 21.
Biz derken kimi kastediyorsunuz? İsmet Bey aslında bir yıldan beri Hikmet Bey'in bir gün bu suali sormasını bekliyor. Bu sualin sorulmamasını Hikmet Bey'in henüz hazır olmamasına bağlıyordu. Duymak istemediği için sormuyor diye düşünüyordu. Şimdi bu soru sorulunca artık Hikmet Bey'in hazır olduğuna karar verdi. Zannımca artık sizinle daha tafsilatlı konuşmanın vakti geldi Hikmet Bey. Bence de geldi İsmet Bey. İsmet Bey son bir kez daha denemek istedi. İşiteceklerinizi işitmeye hazır mısınız? Bunları duyduktan sonra hayatınız değişebilir. Eğer benden duyduklarınızı herhangi birine söylerseniz hayatınız muhataraya girer. Hikmet Bey hiç duraksamadı bile. Anlatın lütfen. İsmet Bey ona teşkilatı anlattı. Böylece Hikmet Bey hürriyet isteyen bir teşkilattan ilk kez resmen haberdar oldu. İsterseniz bundan sonra tercüme yapmayabilirsiniz. Benimle görüşmeyi de kesebilirsiniz. Sizden tek istediğim burada konuştuklarımızdan kimseye söz etmemeniz ki sizin gibi şerefine düşkün bir insanın böyle bir şey yapmayacağına eminim. Ya da isterseniz sizi teşkilattaki arkadaşlarla ve Talat Bey'le tanıştırırım. Zaten o arkadaşların çoğunu siz tanıyorsunuz da teşkilattan olduklarını bilmiyorsunuz. Posta müdürü Talat Bey'in adını çok duymuş, birkaç kez de karşılaşmıştı Hikmet Bey. Teşkilatın başında onun olduğunu duyduğunda hiç şaşırmadı. Beni arkadaşlarınıza takdim edin lütfen dedi. Teşkilata katılmak mı istiyorsunuz Hikmet Bey? Hikmet Bey bıyıklarını ısırıp cevap verdi. Evet, sebebini sorabilir miyim? Hikmet Bey bu sorunun cevabını biraz daha uzun düşündü ama sesi çok daha kararlı çıktı. Çünkü artık bu hayata tahammül edemiyorum İsmet Bey. İsmet Bey teşkilattaki arkadaşlarıyla konuşup Hikmet Bey'in de katılmak istediğini ve kendisinin Hikmet Bey'e kefil olduğunu söyledikten sonra bir gün Hikmet Bey'in yanına gelip hazır ol dedi. Seni cuma gecesi evden alacağım. Cuma gecesi bir arabayla gelip Hikmet Bey'i aldı. Arabacıya bir şey söylemediler. Belli ki arabacı da teşkilatın muhtemet adamlarından biriydi ve gidecekleri yeri biliyordu. Şehrin varoşlarına yaklaşırken İsmet cebinden siyah bir bez parçası çıkardı. Müsaade eder misiniz? Niçin? Gözlerinizi bağlayacağım. Neden böyle bir şeye lüzum görüyorsunuz? Bu sizinle alakalı bir mesele değil Hikmet Bey. Teşkilatın kuralı bu. Yeni azalar merkeze gözleri bağlı getirilir. Hikmet Bey çaresiz gözlerinin bağlanmasına razı oldu ama ilk kez yüreğine bir korku düştü. Giriştiği işin ciddiyetini ve tehlikesini fark etti. Göz bağının altında gözlerini sımsıkı yumdu. Atların Arnavut kaldırımlarında çıkardığı nal seslerini, tekerleklerin gıcırtısını, bir sigara yakan İsmet Bey'in sigaradan nefes çekişini duyuyordu. Bir yerde durdular. İsmet Bey dirseğinden tutarak arabadan inmesine yardım etti. Bir kapıya paralolu bir biçimde vurdu. Onlar kapıyı çalarken arabacı da gitmişti. Hikmet Bey bir an biz nasıl döneceğiz diye sormayı düşündü ama bundan hemen vazgeçti. Kapının arkasından biri kim o dedi. İsmet Bey Hilal diyerek karşılık verdi, kapı açıldı. Taş bir avludan geçtiler, kalabalık olduğu içerideki insan sıcaklığından hissedilen bir odaya girdiler. İsmet Bey onu odanın içinde yürütüp burada durunuz dedi. Hikmet Bey önündeki bir masaya dayanarak durdu. İsmet Bey Hikmet Bey'in bir elini alıp bir kitabın üstüne koydu. Bu Kur'an-ı Kerim dedi. Sonra öbür elini de hiçbir şey söylemeden bir tabancanın üstüne koydu. Hikmet Bey, Talat Bey'in sesine benzeyen kalın bir ses duydu. Söylediklerimi tekrarlayınız. Kalın sesin ağır ağır söylediği yemini, heyecandan hiçbir şey anlamadan aynen tekrarladı. Aklında sadece yeminin sonunda duyduğu tek bir cümle kaldı. Teşkilata ihanetin cezası ölümdür. Böylece Reşit Paşazade Hüseyin Hikmet Bey, Kur'an ve tabanca üzerine sadakat yemini ederek İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne 303 numaralı aza olarak resmen katıldı. Artık padişahı devirmek için fiilen mücadele edecekti. Beni unuttular demişti Ragıp Bey Osman'a ellerini iki yana açarak. Beni unuttular. Saçlarını kazıtmış, bıyıklarını İmparator Wilhelm gibi yukarı kıvırmış, fesi atıp tepesi sivri parlak çelikten miğfer giymiş, tam bir Prusyalı subay olup çıkmıştı. Onun saldırgan bir bıçkınlıkla sıkı bir askeri disiplinden aynı şekilde hoşlanan çelişkili ruhuna çok uyuyordu Prusya ordusu. Askeri ilişkilerde çok katı, neredeyse ölümcül bir disiplin hakimdi orduya ama çoğu aristokrat ailelerden gelen subaylar karargah dışında kavgaya, dövüşe, düelloya, içkiye ve kadına meraklıydılar. Yüzlerinde ve vücutlarında gururla taşıdıkları yara izlerinin çoğunu düellolarda almışlardı. Ragıp Bey kesinlikle reddediyordu ama söylenenlere göre o da çok düelloya katılmış, şafak vakitleri sabah sislerinin içine gömülmüş kara ormanların kıyısında sıralanan siyah elbiseli şahitlerin huzurunda, 10 adım ötesinde durup silahını kendisine doğrultan rakibinin gözlerine bakarak tabancasını kaldırıp çok adam vurmuş, silah sesleriyle korkup tünedikleri dallardan havalanan kuş kalabalığının patırtılı kanat seslerine, aynen silah seslerine ve öldürmeye alıştığı gibi alışmıştı. 6 aylığına geldiği Almanya'da 1,5 seneden fazladır bulunuyordu ama Osmanlı'nın Gayya Kuyusu gibi derin devlet dehlizlerinde evrakları kaybolmuş, kendisinin de söylediği gibi devlet onu gönderdiği yerde unutmuştu. Almanya'ya emirle geldiği için dönmesi için de bir emir gerekiyordu ama o emri vermeyi hatırlayan kimse bulunmuyordu İstanbul'da. Her ay annesine para gönderiyor, kendisine ulaştırılan yasak matbuatı kardeşi Cevat Bey'e postalıyor, dön emrini bekleyerek kendini dostlukla kucaklayan Alman ordusunda talimlere katılıyor, topçulukta hızla uzmanlaşıyor, yeni silahlar konusundaki bilgisini artırıyor, ata biniyor, kılıç talimleri yapıyor, arkadaşlarıyla prosit diye bağırarak vodka ile bira içiyor, alay komutanı Alva Schimmel'in kızı Fräulein Constanzla ile danslara gidip vals yapıyordu. Uzun boylu, iri mavi gözlü kumral bir kızdı Fräulein Constanza. Schubert'ten diyetler söylüyor, en çok Goethe'nin, genç Werther'in acılarını seviyor ve yaşadığı aşklarda nedense hep hayal kırıklıklarına uğruyordu. Dans etmeyi, müzik dinlemeyi Ragıp Bey'e o öğretmiş ama edebiyatı sevdirmeyi başaramamıştı. Ragıp Bey edebiyatı biraz kadınca buluyor, roman okumayı erkeklere pek yakıştıramıyordu. Ragıp Bey'in alayın biraz ilerisindeki küçük köyde tuttuğu, duvarları çiçekli kağıtlarla kaplı küçük evinde sevişiyorlar ve her sevişmeden sonra Ragıp Bey Alman komutanına karşı suçluluk duyuyordu. Fräulein Constanza fahişe olmadığı halde evlenmeden önce seviştiğine şahit olduğu ilk kadındı ve bir kadının evlenmeden nasıl sevişebileceğine bir türlü akıl erdiremiyordu. Almanya'da birçok şeye alışmıştı ama kadınların serbestliğine alışması mümkün değildi. Onurlarına bu kadar düşkün Alman subayların namus meselesindeki gevşeklikleri onu şaşırtıyordu. Bu yüzden Fräulein Constanza'ya olan hislerine bir türlü isim koyamıyor, evlenmeden sevişen bir kadına aşık olmayı kendi erkekliğine ve namusuna uygun bulmuyordu. Constanza'nın kendisiyle sevişmemiş olmasını tercih ederdi. Eğer yatmamış olsalardı onunla evlenmeyi düşünebilirdi ve bundan büyük bir sevinç duyardı. Ama bu şartlar altında bu imkansızdı. Aslında çok da güzel olmayan bu mavi gözlü kıza daha fazla bağlanmamak için kendisiyle mücadele ediyor ama Constanza'yı aklından çıkaramıyordu. Büyük bir manevra sırasında komuta ettiği topçu birliğiyle gösterdiği başarı üstüne Alman ordusunun kendisine verdiği 3. dereceden demir haç nişanı alması, onuruna alayda verilen davette kırmızı bir kurdeleye bağlı nişanı boynuna gururla asmış ve sıra sıra dizilmiş şampanyaları aynı arkadaşlarından öğrendiği gibi kılıcıyla şişenin mantarının yerleştiği o cam bombenin altını hızla vurup açarak silahla yapılan hiçbir işte hiç kimseden geri olmadığını göstermenin keyfini bir daha yaşamış ve açılan şampanyalardan alabildiğine içerek iyice sarhoş olduktan sonra Kostanza'ya evlenme teklif etmişti. Kızın duru mavi gözlerinde beliren yaşlar, Ragıp Bey'in Osmanlı ruhundaki son engelleri de yıkmış ve bu Alman kıza aşık olduğunu kendine itiraf etmek zorunda kalmıştı. Kostanza o gece babasına evleneceğini söylemişti. Alay komutanı bu genç Osmanlı'nın askeri yeteneklerini, cesaretini, disiplinini, çalışkanlığını takdir ediyor ve bu adamı beğeniyordu ama kızını verecek kadar değil. Ragıp Bey, Kostanza ile evlenme konusunda çok zor karar verdiği, bunu yapmak kendisine çok zor geldiği için tek engelin kendisi olduğunu, kendi geleneklerini aştığı anda meseleyi halledeceğini sanmış ama yanılmıştı. Bütün ölülerin öğrendiğini Ragıp Bey de bir kere daha böylece öğrenecekti. Kimse hayatın efendisi değildir. Ertesi gün alay komutanı Ragıp Bey'i çağırdı. Karşısında esas duruşunda bir heykel gibi gururla duran subaya evlilik konusunu hiç açmadı. "Her yüzbaşı," dedi. "Sizin askeri yeteneklerinizden memnunum. Alayımda görev yapmanızdan onur duydum. Lakin yabancı bir ordudasınız. Sizi ne kadar takdir etsem de benim sizi terfi ettirmem, Alman ordusunda yükselmeniz mümkün değil. Hayatınız boyunca da Alman ordusunda yüzbaşı olarak kalamazsınız. Ne yapmayı düşünüyorsunuz?" Ragıp Bey kıpkırmızı kesildi. Osman'a da daha sonra söylediği gibi hayatında hiç böyle aşağılanmamış, hiçbir aşağılanma karşısında böyle çaresiz kalmamıştı. Reddediliyordu ve yapacak hiçbir şey yoktu. "Hemen İstanbul'a mektup yazıp geri çekilmemi isteyeceğim efendim." "İyi yaparsınız." O akşam derhal İstanbul'a Harbiye Nezaretine mektup yazarak geri çekilmesini istedi. Ertesi sabahta Alman ordusunun üniformasını çıkartıp Osmanlı üniformasını giydi. Başına üstünde kabartmalar olan çelik miğferini değil de bir dolabın içine attığı fesi bulup giyerek gitti alaya. Herkes bu değişikliğin nedenini anlamıştı ve bunu saygıyla karşıladılar. Ragıp Bey bir erkek ve bir subay gibi davranmasını biliyordu. Ondan sonrası Ragıp Bey'in deyimiyle kabir azabı gibiydi. Ardı ardına yazmasına rağmen Harbiye Nezaretinden bir cevap gelmiyordu. İmparatorluğun dört bir yanında Arapların, Ermenilerin, Sırpların, Arnavutların başlattığı hareketlerle uğraşan nezarette bu mektuplar kendisine bir muhatap bulamıyor, Kimse Almanya'da unutulmuş bir subayla ilgilenmiyordu. Ragıp Bey ise artık alaydaki subaylarla mesleki konular dışında konuşmuyor, içmeye gitmiyor, şakalaşmıyor, ya ata binip saatlerce geniş ovalarda bitap düşene kadar dört nala koşturuyor ya da eve kapanıp Kostanza'yı düşünüyordu. Aniden evini, memleketini, annesini de özlemişti. Yabancı olmadığı, kendisini ev sahibi gibi hissedeceği ülkesine dönmek istiyordu. İki defa evine gelen Konstanza'ya içeride olmasına rağmen kapıyı açmamıştı. Askerlik gururu bunu yapmasına engeldi. Kendisini reddeden bir komutanın kızıyla ilişkisini sürdüremezdi. Artık nezarete neredeyse yalvaran mektuplar yazıyordu ama cevap alamıyordu. Devletinin kendisine cevap vermemesi sahipsizlik duygusuyla birlikte yabancılığın ağırlığını da arttırıyordu. Sonunda nezaretten bir emir çıkarttıramayacağını anlayınca ne yapması gerektiğini, kendisi için bir kurt kapanına dönüşen, içinde artık rahat edemeyeceği ama bir türlü de kurtulamadığı Almanya'dan nasıl kurtulacağını düşünürken aklına Şeyh Efendi geldi. Onun payitahtındaki gücünü ve etkisini biliyordu. Şeyh Efendi'ye Konstanza meselesinden hiç bahis açmadan vaziyetini anlatan bir mektup yazıp dönüşünde yardımcı olmasını rica etti. Hasan Efendi'nin getirdiği mektubu uzun ve kalabalık bir ayinden sonra mumları söndürülmüş zikir odasında yanı başında yanan tek mumun ışığında okudu Şeyh Efendi. Yüzünde ayin sırasında yanan meşalelerin kızıllığını taşıyordu hala. Karanlık salon öt ağacı kokuyor, vecde gelmiş müminlerin kendi ruhlarından bir parça koparır gibi salıverdikleri çığlıklarla kudümlerin doğrudan insanın yüreğine dokunan vuruşları sanki duvarlarda yankılanıyordu. Yorgundu Şeyh Efendi. Uzun sürmüş bir ayinin geçici yorgunluğu değildi bu. Bir insanın kendisini içindeki karşılıksız özlemler ve günahlarla tek başına hiç kimseyle paylaşmadan taşımasının getirdiği kalıcı bir yorgunluktu bu. Herkes kendi ağırlığını bir başkasıyla paylaşabiliyor, dertleşebiliyor, pişmanlıklarını ve acılarını bir başkasına aktarıp bölüşebiliyordu ama Şeyh Efendi siyah bir cübbeyle dünyadan ayrılmış varlığını tek başına taşımak zorunda kalıyordu. Hasan Efendi, "Haliç kapkara akıyordu o günlerde," demişti. Balıkçılar simsiyah balıklar yakalıyorlardı. Tekkenin bahçesindeki ağaçlara hiç ötmeyen kara kuşlar konuyordu. Mehpare Hanım'la Hikmet Bey gibi Şeyh Efendi de kızlarının büyümekte olduğunu o sıralarda fark etmişti. Annelerine benziyordu kızlar, suskundular. Babalarının yanında hiç konuşmuyorlardı ve Şeyh Efendi hiç görmediği, kendisinden uzaklarda yaşayan kızını diğer evlatlarından daha fazla sevdiğini ağır bir vicdan azabıyla fark ediyordu. Herkes onu günahtan ari bir ermiş olarak görürken o sürekli yeni günahlar yükleniyordu. İkinci eşinden olan büyük kızı 12 yaşına gelmişti. Şeyh babasının isteğiyle değil de annesinin arzusuyla Kur'an-ı Kerim'i ezberleyip hafız olmuştu. Güzel sesliydi. Hep asık duran somurtuk yüzü yalnızca Kur'an okurken ışıyor gibiydi. Ama en çok cehennemin katranlı alevlerini anlatan bölümlerini sevmesi, oraları sesini daha da titreterek insanlara hemen ayaklarının dibinde duruveren cehennemi göstermek ister gibi okuması babasını üzüyordu. Kimseye söyleyemese de cennet bahsini seven kızları olmasını istiyordu. Büyük kız daha şimdiden başını bağlamıştı. Bir iki yıla kadar çarşaflanacaklar, gelin olacak yaşa geleceklerdi. Osmanlı'da genç kızlar 13'ünde 14'ünde evlenir, ondan sonrası evde kalmış sayılırdı. Artık şeyh için kızlarına koca düşünmek zamanı yaklaşıyordu ama kızları çok güzel değildi. Üstelik hafız olanın küçüğü bir de kısa boyluydu. Daha doğrusu cüceden biraz daha uzundu. Bütün bu gerçekler de Şeyh Efendi'nin yorgunluğunu artırıyordu. Hasan Efendi'nin dediği gibi o, kalabalıklara mutluluk dağıtan, yalnız ve mutsuz bir adamdı. Onu eşsiz ve efsanevi kılan da buydu zaten. Kendinde olmayanı başkalarına verebilme yeteneği. Şeyh Efendi de Mihrişah Sultan'la konuşurken bir kez bu konuya değinmişti. Kendinde olanı vermek yetmez demişti. Kendinde olmayanı da vermek gerekir bazen. Sultan anlamaya çalışarak bakmıştı şeyhin yüzüne. Bu nasıl mümkün olabilir ki? Şeyh başını önüne eğmişti. Allah'a inancımız ve ibadetimiz bu yüzdendir. Olmayanı da verme kabiliyetini bize bağışlasın diye. Mihrişah Sultan, Fransız salonlarında devrin entelektüelleriyle cümle çarpıştırarak keskinleştirdiği ve şeyhi çok etkileyen o kavrama gücüyle hiç duraksamadan sormuştu. Kendinde olmayanı başkasına veren kabiliyet, onu kendisi için neden yaratamıyor Şeyh Hazretleri? Kendinde olmayanı başkasına verebilen bir kudretin kendisine faydası olmaması tuhaf değil mi? Şeyh bu konuşmalarda sık sık yaptığı gibi gene içini çekmişti. Başkalarının zayıflıklarını, zaaflarını görür, onlara yardım edebiliriz ama Cenab-ı Allah kendi zaaflarımıza yardım etme kudretini bizden esirgemiş. Günahın ortaya çıktığı nokta da zaten bu kifayetsizliğimiz. Buna isyan etmek, bu hakikati reddetmek bizi günaha sürükler. Bunu söylerken şeyhin sesi belli belirsiz titremiş, acılarını tedavi etmekteki yetersizliğinin ruhunda açtığı yaraların her birinin aslında birer günah olduğunu düşünmenin ızdırabını bir kere daha hissetmişti ve karşısındaki kadının varlığıyla bu günahları ve ıstırabı arttırdığını da aklından ister istemez geçirmişti. Ragıp Bey'in mektubunu okuyan şeyh ne yapabileceğini düşündü. Harbiye nezaretinde de saray mabeyinde de sözünden çıkmayacak insanlar vardı. Saraydaki tanıdıklarıyla bu işi halletmeye karar verdi. Harbiye nezaretindeki telaş sarayda yoktu. Selanik'te patlayan bombalar biraz sinirlilik yaratmıştı ama İstanbul'dan uzakta olan tehlikeler sarayı çok fazla telaşlandırmıyordu. Allah'ın yeryüzündeki gölgesi olan padişah, kendisini ancak Allah'ın gölgesi olabilecek birinin, yani kardeşinin tahttan indirilebileceğini düşündüğünden, tedbirlerini özellikle İstanbul'da ve kardeşinin çevresinde yoğunlaştırmıştı. Mücadelenin iki gölge arasında olduğuna inanıyor ve çok yanılıyordu. Ama yanıldığını o sıralarda bilmiyordu. Selanik'teki bombalamanın münferit olaylar olduğuna kanaat getirmiş, Bulgarların terbiyesizliğine ve nankörlüğüne sinirlenmiş ve derhal cezalandırmalarını emretmişti. ''Şu nankörlüğe bak doktor,'' demişti Reşit Paşa'ya. ''Ekmeğimizi yiyen Bulgarlar bize nasıl cevap veriyorlar?'' ''Tabii melanetin başı Rusya. O tahrik ediyor bunları. Ceplerine para koyup sırtlarını sıvazlıyor. Ellerine bombaları verip gönderiyor. Daha sonra onları bize karşı pazarlık kozu olarak kullanacak. Ama 3. orduya kesin emir verdim. Yılanın başı daha küçükken ezilecek.'' ''Acaba bu nankörlüğü niye yapıyorlar padişahım? Gerçi bu kulunuzun aklı ermez ama Bulgarların ileri gelenleri çağrılıp bir sorulsa bir faydası olur mu diye düşünüyorum.'' Padişah bir çocuğun saflığına gülen bir baba gibi gülümsedi. ''Şımarırlar doktor. Üstelik sadece Bulgarları değil imparatorluğun her tarafını azdırırız. Bulgarlar iki bomba attı, padişah onları çağırttı derler. Eline iki bomba alan ortaya fırlar. Böyle durumlarda merhametten maraz doğar. Bunlara devletin gücünü göstermek mecburiyetindesin doktor. Yumuşaklık aciz işareti olarak görülür.'' Doktor buna cevap vermemiş, o sırada içeri giren bir görevli padişaha bir şeyler fısıldamış, padişah gülmüştü. ''İyi, getirdiler demek. Peki getirin bir tadına bakalım. Doktora da getirin, o da tatsın.'' Billur bir tepsinin üstünde iki küçük altın tasa konmuş kahverengimsi bir macun getirdiler. Yanlarına da birer küçük altın kaşık konmuştu. ''Tadına bak,'' dedi padişah. ''Bunun kavanozuna 10 altın veriyorum.'' Padişahın zaman zaman böyle Galata sarrafları gibi aldığı malın parasını söylemesi doktoru hep şaşırtıyordu ama şaşkınlığını saklamayı becerdi. Altın kasedeki macundan bir kaşık aldı. Baharat kokan, çok şekerli, ağır bir tadı vardı. ''Bunu Mısır çarşısında bir adam yapıyor. Özellikle ondan aldırıyorum. Kimin aldığını bilmediği için bir suikaste uğrama tehlikesi yok. Herkese sattığı malın içine zehir koyamaz çünkü. Bir kaşık daha al doktor. Bu macun sıhhate çok faydalı. Zihne küşayiş, bedene kavilik verir.'' Padişah bunu söylerken kendini tutamayıp gülüvermişti. İnsanlara hep onları ezen bir nezaketle davranır, nezaketiyle onları kendisinden uzakta tutardı. Yalnızca Reşit Paşa'nın yanında onun bir doktor olmasından herhalde samimileşir, hatta zaman zaman da bu samimiyete çocuksu bir şımarıklık bile katılırdı. Reşit Paşa Osman'a "O da bir insandı." demişti. Ama koskoca imparatorlukta onun da bir insan olduğunu kendisi de dahil söyleyebilecek kimse yoktu. Gıdasına özel bir itina gösteren padişahın getirdiği macunun ne işe yaradığını anlamayacak kadar saf değildi paşa ama hiç yüzlemedi. Samimi olmak padişahın hakkıydı. Bir kulun samimi olmaya kalkışması laubalilik olurdu ki bu sarayda asla affedilmeyecek bir kusurdu. Tadı pek güzelmiş demekle yetindi. ''Söyleyeyim de sana da bir kutu getirsinler.'' Sonra tababetten konuşmaya başladılar. Padişah askerlere askerlik, marangozlara marangozluk, nazırlara nazırlık, doktorlara doktorluk öğretmekten zevk alır, her şeyi herkesten daha iyi bildiğini göstermenin tadını hiç durmadan tatmak isterdi. Reşit Paşa'ya ayağındaki ayakkabıları gösterdi. Özel olarak yaptırdığı garip bir iskarpin giyerdi. Konçları uzun, bot şeklinde dikilmiş, yumuşacık glas eden bu ayakkabıların yüksek topukları ve topuklarının üstünde minicik birer mahmuzu vardı. Reşit Paşa padişahın neden ayakkabılarını neredeyse kadın ayakkabısı gibi yüksek topuklu yaptırdığını hep merak eder ama bir türlü soramazdı. ''Şimdi ben niye ayakkabılarımı yüksek ökçeli yaptırırım? Çünkü biliyorsun benim romatizmam var. Bir adamın sağlığı için ayaklarını sağlam tutması gerekir. Ökçeler yüksek olunca ayağının altından hava geçer. Hava cereyanı olan yerde rutubet olmaz doktor. Onun için yüksek ökçe romatizmanın tedavisinde birebirdir.'' Reşit Paşa bu açıklamayı dikkatle dinlemişti ama asıl düşüncesini elbette padişaha söyleyememiş, Osman'a anlatmıştı. ''Bence kısa boyu olduğu için yüksek topuklu ayakkabılar giyiyor. Uzun boylu gözükmek istiyordu. Koskoca bir imparatorluğu vardı ama 3 santim daha uzun boy istiyordu. Allah'ın ona vermediğini ayakkabıcı veriyordu. Kendisini bekleyen geleceğin uzaklarda bir yerde şekillenmekte olduğundan habersiz olan sarayda, Şeyh Efendi'nin ricası hemen kabul gördü ve Ragıp Bey'in Selanik'te 3. Ordu'nun 46. Topçu Taburu'na tayini çıktı. Almanya'daki son aylarını çok sıkıntılı geçiren Ragıp Bey, emri alır almaz Konstanza'ya veda bile etmeden ayrıldı Almanya'dan. Konstanza'nın mineli bir madalyonun içine yerleştirip kendisine verdiği resmini de elinde uzun uzun tutup baktıktan sonra sandığına yerleştirdi. "Güzel bir madalyondu, atmaya kıyamadım," dedi Osman'a. O Temmuz gecesi Genişova'ya yüksekçe bir tepeden bakan tabur karargahının bahçesindeki çardağın altında tek başına oturan Cevat Bey, sessiz gecenin içindeki böcek çayırtısını dinleyip üstüne doğru akıyormuş gibi gözüken yıldız kalabalığına bakarak günün yorgunluğunu çıkarıyor, mutlu bir adam olduğunu düşünüyordu. Manastır'a gelişindeki amacına ulaşmış, teşkilatlar birleşmiş, kendisi de Birleşen İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin yöneticileri arasına girerek hürriyet için mücadelesini aralıksız sürdürmüştü. Cemiyete katılımlar hızla artıyordu. Gerçi henüz hürriyeti nasıl bir politika izleyerek elde edeceklerini tam belirleyememişlerdi ama hedeflerine ulaşacaklarına emindi. Şu anda mücadeleyi başlatmış olmaları bile onu mutlu etmeye yetiyordu. O saadeti mücadele etmekte bulan bir adamdı. Hayatı boyunca ne para, ne şöhret, ne aşk aramış, ne de hayatında bunların eksikliğini hissetmişti. Kendini adayacağı bir mücadele olduğu sürece mutlu olmuş ve daima uğruna dövüşecek bir amaç bulmuştu. Ovaya yayılan koyu karanlığın içinde birden bir alev parladı. Cevat Bey dikkatle baktı, bir yerde yangın mı çıktı diye. O bakarken ovanın diğer ucunda başka bir ateş yandı. Sonra bir ateş daha, sonra bir tane daha. Cevat Bey bir tuhaflık olduğunu sezip ayağa kalkmıştı. Nöbetçiler de dikkatle bakıyorlardı. Karargâhtan yangın alarmı olarak 3 fare top atıldı. Ateş noktaları gittikçe çoğalıyor, ovanın her yanında yeni yeni ışıklar parlıyordu. Kısa sürede bütün ova ateşe kesti, ışıl ışıl parladı. Yalnız ovada değil, bütün Bulgaristan'ın her yanında ateşler parıldıyordu. Yaylalarda, tepelerde, dere yataklarında, köy meydanlarında, harman yerlerinde ateşler yakılıyordu. Ülke Tanrı'nın tutuşturduğu esatiri bir meşale gibi alev alev yanıyordu.